Ayrım 46.
Ayrıca işçilerle bir uzlaşma yolu aranırken gene de işletmenin yönetsel işlerini karlı yoldan yürütmekten geri kalmıyorlardı. Çünkü Denolin gelip işletme müdürü Bay Hanabo ile görüşmüştü. Van Damme'ın devri konusunda pazarlık sürüyordu. Denolin'in eninde sonunda yönetim kurulu üyesi beylerin önerilerini her ne pahasına olursa olsun kabul edeceği söyleniyordu. Ama ülkeyi asıl allak bullak eden en önemli şey yönetim kurulu üyesi beylerin duvarlara bol bol astırdıkları büyük sarı duyurulardı. Koca koca harflerle şunlar yazılıydı. Monsölü işçiler, son günlerde üzücü etkilerini gördüğümüz yoldan çıkmaların neden olduğu üzücü olayların aklı başında ve iyi niyet sahibi işçileri yasama olanaklarından yoksun bırakmasına razı değiliz. Bundan ötürü pazartesi günü bütün ocaklar açılacak, düzeltilmesi gereken durumlar çalışma başladıktan sonra büyük bir iyi niyet ve titizlikle incelenecektir. Kısacası yapılması doğru ve olanaklı olan her şey yapılacaktır. O gün öğleye kadar bu duyuruların önünden 10 bin kömür işçisi geçti. Hiçbiri konuşmuyor, pek çoğu başını sallıyordu. Daha başkaları kıpırtısız yüzlerinin bir tek çizgisi bile değişmeden ayaklarını süreye süreye çekip gidiyorlardı. Dosen Quarante mahallesi o ana kadar sert direnişlerini inatla sürdürmüştü. Arkadaşlarının maden ocağının çamurunu kızıl renklere bulayan kanı, orasını, madenin yolunu öbürlerine kapatmış gibi geliyordu. Ocağa 10 kişi kadar inmişti. Pierron'la onun gibi hafiye türünden adamlardı bunlar. Mahalle halkı en küçük bir gösteri yapmadan, gözdağı falan da vermeden onların gidiş gelişlerini kaygılı bir yüzle seyrediyordu. Kilisenin duvarına asılan duyuru da sessiz bir güvensizlikle karşılandı. Daha önce çalışma tezkereleri geri verilen işçilerden hiç söz edilmiyordu. İşletme onları işe almayı kabul etmiyor muydu acaba? Bir misillemede bulunma korkusu en önde çarpışıp kendilerini lekeleyenlerin kovulmasına karşı kardeşçe bir karşı koyma düşüncesi onları hala inatlarını sürdürmeye itiyordu. Bu iş biraz bulanık ve kuşkulu görünüyordu. Bunun aslını astarını öğrenmek gerekiyordu. Yönetim kurulu üyesi beylerin gönlü olup da açıkça konuştukları zaman madene ineceklerdi. Basık evlere korkunç bir suskunluk çökmüştü. Azrail'in acımasız tırpanı çatıların üzerinden geçtikten sonra artık açlığın bile önemi kalmamıştı. Her evi yasa boğan ölümün yanında bunun sözü bile edilmezdi. Artık hepsi ölebilirdi. Ama öbürleri arasında özellikle bir ev, Maholer'in evi, kapkara bir yas ve derin bir sessizlik içindeydi. Kocasını toprağa verile veri, Mahut kadının ağzını bıçak açmıyordu. Çarpışmadan sonra Etienne'in yorgunluktan bitmiş, çamurlara belenmiş Catherine'i eve getirmesine sesini çıkarmamıştı. Yatağa yatırmak üzere, kızı genç adamın gözü önünde soyarken gömleğinin kan içinde olduğunu görünce bir an kızının da karnından bir kurşun yarası aldığını sanmıştı ama az sonra o korkunç günün heyecanıyla en sonunda gelen ergenlik akıntısı olduğunu anladı. Ah, doğrusu ya bir bu eksikti. Bu yara güzel bir armağandı. Sonradan jandarmaların gelip boğazlayacakları çocuklar yapabilme yetisini kazanmak ne de güzel bir armağandı. Zaten o günden beri Etienne'le konuşmadığı gibi Catherine'le de konuşmuyordu. Genç adam Ricoalart'ın karanlık dehlizlerine dönmekten öyle bir nefret ve dehşet duyuyordu ki oraya dönmektense hapishaneyi yeğleyerek yakalanma pahasına da olsa evde Jeanne'nin yanında yatıyordu. Onca ölü gördüğü o gecenin dehşetinden sonra orada kayaların altında uyuyan küçük askerden kendine bile itiraf etmediği bir korku duyuyor, eli ayağı kesilip tir tir titriyordu. Zaten uğradığı başarısızlığın işkenceleri ortasında hapishane ona bir barınak gibi görünüyordu. Ama onu tedirgin eden bile yoktu. Beden gücünü nereye harcayıp kendini nasıl yoracağını bilemeden üzüntülü saatler geçiriyordu. Yalnız arada sırada Mahod kadın evinde ne aradıklarını sorarmış gibi o ikisine, kızıyla Etienne'e hınçla bakıyordu. Gene hep bir ağızdan horluyorlardı. Bonmort baba iki küçüğün eskiden yattığı yere yerleşmişti. Onlar da zavallı Azire şimdi artık kamburunu ablasının göğsüne saplayamadığından Catherine'le yatıyorlardı. Anne evin boşluğunu asıl yatarken ansızın genişliği veren yatağının soğukluğunda sezinliyordu. Boşluğu doldurmak için boş yere esteli koynunu alıyordu ama olmuyordu. Erkeğinin yerini tutmuyordu bu. Saatlerce için için ağlıyordu. Sonra günler gene eskisi gibi geçiyordu. Ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar ne de toptan kurtulabilmek üzere geberip gidiyorlardı. Sağdan soldan topladıkları öteberi bu yoksul insanlara dayanılmaz yaşamlarını uzatma kötülüğünde bulunuyordu. Sözün kısası erkeğin yokluğunun dışında değişen bir şey yoktu. Eski tas, eski hamam. 5. gün öğleden sonra bu suskun kadını gördükçe üzüntüye kapılan Etyen evden çıktı, işçi mahallesinin taş döşeli yolunda ağır ağır yürüdü. Aylak durmak ona ağır geliyordu. Kollarını sallaya sallaya, başı önünde hep aynı düşünceyle kıvranarak uzun gezintilere çıkıyordu. Böylece yarım saat yürüdükten sonra huzursuzluğunun, sıkıntısının artışından mahalledeki arkadaşların kendisini görmek için kapı önlerine üşüştüğünü hissetti. Zaten iyice azalmış bulunan halkça sevilip tutulması askerlerin yaylım ateşinin yelinde uçup gitmişti. Şimdi artık her geçtiği yerde alev alev yanan bakışlarla karşılaşıyordu. Başını kaldırdığı zaman karşısında ürkütücü erkekleri buluyor, kadınlar pencerelerin küçük perdelerini aralayıp bakıyorlardı. Şimdilik bu sessiz suçlamanın altında açlığın ve yaşların daha da irileştirdiği o iri gözlerdeki öfkenin altında beceriksizleşiyor, eli ayağına dolanıyor, yürümesini şaşırıyordu. İlerledikçe ardındaki sessiz kınama artıyordu. O gün mahalle halkının kendisini yuhalamak üzere dışarı üşüşmesinden korkarak hemen eve döndü. Ama mahallarda kendini bekleyen sahne daha da korkunçtu. İhtiyar Bonmort, kıyım günü iki komşu tarafından bastonu kırılmış, yaşlı bir ağaç gibi yere devrilip çamurlara belenmiş bir halde bulunarak eve getirildiğinden beri yanmayan ocağın yanındaki iskemlelerden birine çakılıp kalmıştı. Leonard'la Henry, boş midelerini avutmak için bir gün önce lahana haşladıkları tencereyi kulak tırmalayıcı bir şamatayla kazırken, Mahod kadın Estelle'i masaya yatırdıktan sonra karşısına aldığı Catherine'e yumruğunu uzatmış bağırıyordu. "De bakayım hele Allah'ın cezası, az önce dediğini bir kez daha söyle bakayım." Catherine, Varrox'a dönüp çalışma niyetinde olduğunu söylemişti anasına. Ekmek parasını kazanmamak, anasının evinde işe yaramayan, baş belası bir hayvan gibi yaşamak her geçen gün biraz daha ağrına gidiyordu. Şaval'den kötü bir dayak yeme korkusu olmasa daha salı günü madene dönecekti. Kekeleyerek düşüncesini yineledi. Ne yapalım istiyorsun yani? Çalışmadan yaşanmaz ki. Hiç değilse dişimizin altına koyacak ekmeğimiz olur. Mahot kadın kızının lafını ağzına tıktı. İyi dinle beni. İçinizden ilk çalışmaya gideni kendi ellerimle boğarım alimallah. Yo, bak bu kadar olmaz. Babayı öldürsünler, sonra da çocukların iliğini kemiğini sömürsünler ha? Bu kadarı yeter. Daha önce giden gibi hepimizin dört koluyla gittiğinizi görmeyi yeğlerim. Bunu iyi bilesiniz. O ana kadarki uzun suskunluğu bir laf tufanına dönüşmüştü. Catherine getireceği güzel bir paraydı sanki. Getire getire 30 metrelik getirecekti. Eğer yönetici beylerimiz lütfedip Janlin haydutuna iş verirlerse onun getireceği 20 metreliği de buna ekleyebilirlerdi. Ne eder? 50 metrelik. Buna karşılıklı doyurulacak 7 boğaz. En küçükler ortaya konanı mideye indirmekten başka işe yaramazlardı. Büyük babaya gelince düşerken beyin sarsıntısı geçirmişti besbelli. Çünkü o gün bugündür ahmak gibiydi. Belki de askerlerin arkadaşlarını ateş ettiklerini görünce korkudan keçileri kaçırmıştı. Öyle değil mi büyük baba? En sonunda sizi de yere serdiler. İstediği kadar bileğiniz güçlü olsun, artık sizde de iş kalmadı gayrı. Bonmort baba feri sönmüş gözleriyle anlamadan alık alık gelinliğin yüzüne bakıyordu. Gözünü bir noktaya dikip saatlerce kıpırdamadan oturuyor, evin içi temiz kalsın diye yanı başına koydukları içi kül dolu çanağı tükürmekten başka bir işe aklı ermiyordu. Şunun emeklilik işini de bir yoluna koyamadılar hala diye sürdürdü. Düşüncelerimiz yüzünden bundan sonra hiç vermeyeceklerine kalıbımı basarım. Yo, hayır yo, o Allah'ın belası heriflerle hiçbir alışverişimiz kalmadı artık. İyi ama duvarlara asılan, diyecek oldu Catherine. Rahat bırak beni Allah aşkına, duvarlara asılan duyurularmış. Bizi yakalayıp yutmak için yeni bir tuzak bu. Derimizi kalbura çevirdiler ya, artık kuzu postuna bürünebilirler. İyi ama anacığım, gidecek yerimiz var mı ki? Ne yaparız, ne ederiz? Çalışmazsak bizi burada tutmazlar ki. Mahut kadın eliyle ne anlama geldiği belli olmayan sert bir hareket yaptı. Nereye mi giderlerdi? Bunu kendisi de bilmiyordu. Hatta düşünmekten bile kaçınıyordu. Düşündükçe aklını kaçıracak gibi oluyordu. Başka bir yere, buranın dışında herhangi bir yere giderlerdi işte. O sırada tencere tıkırtısı dayanılmaz bir hal aldığından Mahut kadın bütün öfkesini çocuklardan aldı. Leonard'la Henry'i bir güzel tokatladı. Emekleyerek masanın ta ucuna kadar gelen Estelle'in yere düşmesi şamatayı daha da arttırdı. Ana itip kakalayarak küçük kızı yatıştırdı. Düştüğü yerde geberiverseydi ne iyi olurdu ya? Derken Azire'den söz etti. Ne olurdu? Ötekiler de onun gibi talihli çıkıp öbür dünyayı boylasalardı. Sonra ansızın başını duvara dayayıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Etienne araya girmeye cesaret edemeden dikilip duruyordu. Artık evde onu hesaba katan yoktu. Çocuklar bile güvensizlikle ondan kaçıyorlardı. Ama şu talihsiz kadının gözyaşları yüreğini parçalıyordu. Kendini tutamayıp, ''Hadi hadi cesaretiniz kırılmasın, bir çaresini bulmaya çalışırız elbet.'' diye mırıldandı. Kadın onu duymazlıktan geldi. Şimdi alçak sesle, hiç durmayan bir sızlanmayla yakınıyordu. ''Ah başımın kara yazısı, bu kadarı da olur mu?'' Bütün o iğrenç işlerden önce iyi kötü sürüklenip gidiyorduk işte. Kuru ekmek de yediğimiz ama hiç değilse onu da hep birlikte yiyorduk. Sonra ne oldu? Hey Tanrım! Ne ettik ne günah işledik de bu dertleri bize layık gördün. Kimimiz kara topraklara girdi, öbürleri de oraya girmeye can atar oldu. Hey Allah'ım, sen de iyi biliyorsun ki dolap beygiri gibi bizi durmadan çalıştırıyorlardı. Kârlar üleştirilirken bizim hep okka altına gitmemiz, hiçbir gün dünya nimetlerinden tatma umudu olmadan habire zenginlerin kesesini şişirmemiz hiç adalete sığar bir şey değildi. İnsanoğlu umudunu yitirdi mi, bütün yaşama zevkini de yitiriyor. Evet, bu böyle sürüp gidemezdi. Bizim de biraz soluk almamız gerekiyordu. Ah ah, böyle olacağını nereden bilirdik? Hak, adalet isterken daha kötü durumlara düşmek, daha mutsuz olmak olacak şey miydi? Hey Tanrım! Derin derin içini çekiyor, göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Sesi sonsuz bir üzüntü içinde boğulup gidiyordu. Ama kötü yürekli, kötü niyetli kurnazlar yakanızı bırakmazlar. Azıcık dişinizi sıktınız mı her şeyin yoluna gireceğini habire kulağınıza fısıldarlar. İnsanın aklı başından gidiyor. Zaten çektiklerimiz nah şuraya gelmiş, olmayacak şeyler istemeye kalkıyoruz. Ben sersemce düşler kurmaya bile başlamıştım. Herkesin kardeşçe büyük bir dostluk içinde yaşayacağını görüyordum. Havalarda uçuyordum. Hani tam dedikleri gibi ayaklarım yerden kesilmişti, bulutlarda uçuyordum. Ama sonra öyle yüksekten çamurların içine düşünce insanın beli kırılıyor. Anlatılanların hiçbiri doğru değildi. Gördüğümüzü sandığımız şeylerin hiçbiri yoktu oralarda. Anlatılanların hepsi düştü düpedüz. Orada ne mi vardı? Yoksulluk, gene yoksulluk. Ah, hem de istediğiniz kadar yoksulluk, gırtlağa kadar yoksulluk. Üstelik bir de ölüm kusan tüfekler vardı. Etienne her damla gözyaşı yüreğini vicdan azabıyla sızlatan bu yakınmayı dinliyordu. Kapıldığı ülkü düşlerinin doğruluğundan korkunç biçimde düşüp kolu kanadı kırılan Mahut kadını yatıştırmak için ne diyeceğini bilemiyordu. Dertli kadın kalkıp gene odanın ortasına gelmişti. Şimdi durup Etienne'e bakıyordu. Son öfke çığlığı içinde sizli bizli konuşmayı bırakıp bağırmıştı ona. Ya sen? Hepimizin canını okuduktan sonra sen de ocağa dönmekten söz ediyor musun? Ben seni kınamıyorum, sana sitem etmiyorum. Yalnız senin yerinde olsam arkadaşlara bunca kötülük ettiğim için üzüntümden düşüp geberirdim. Etienne bir yanıt vermek istedi, sonra da umutsuzca omuzlarını sekti. Acısın içinde bir tek sözcüğü bile anlayamayacağı açıklamaları yapmak niye yarardı ki? Son derece üzülüp kendi de acı çektiği için dışarı çıkıp yeniden yürümeye başladı. Ama dışarıda gene kendisini beklermişçesine benzeyen bütün mahalleyi karşısında buldu. Erkekler kapıların önündeydi, kadınlar da pencerelere üşüşmüşlerdi. Genç adam görünür görünmez homurtalar başladı, kalabalık arttı. 4 günden beri bir dedikodu fırtınası kabarıyor, genel bir ilenç halinde patlıyordu. Sıkılan yumruklar suratına doğru uzanıyor, analar hınç dolu yüzlerle onu oğullarına gösteriyorlardı. Yaşlılar da gözün içine baka baka yere tükürüyorlardı. Bozgundan sonraki çöküş, ünün doruğuna çıktıktan sonraki düşüştü bu. Boşu boşuna çekilen bütün acıların coşturduğu, kızıştırdığı bir nefretti bu. Açlığın ve ölümlerin bedelini ödüyordu. Tam dışarı çıkarken Filomen'le birlikte eve gelmekte olan Zakari Etienne'e çarptı, kötü kötü sırıttı. ''Şuraya bak hele, amma da semirmiş, demek başkalarının başını yemek insana yarıyormuş.'' O sırada Levak kadın Batolop'la birlikte kapısının önüne çıkmıştı bile. Bir kurşunla ölen oğlu Babert'ten söz ederek bağırdı. ''Evet, evet, çocuklarımızı kırdıran bir takım alçaklar var aramızda. Yavrumu bana geri vermek istiyorsa gidip toprağın altında arasın bakalım.'' Hapisteki erkeğini unutmuştu. Botolop yanında olduğuna göre ev boş kalmamıştı. Bununla birlikte birdenbire aklına geliverdi, cırtlak bir sesle sürdürdü. ''Şu işe bakın siz, yiğitler içeride yatarken alçaklar elini kolunu sallayarak karşımızda dolaşıyor.'' Etyen ondan kaçınayım derken bahçeler arasından koşup gelen Pioren kadına rastladı. Kadın aşırı davranışlarıyla günün birinde kendilerini ipe gönderecek anasının ölümünü bir kurtuluş gibi karşılamıştı. Piero'nun küçük piçileye diye de üzüldüğü yoktu. Başının belasından kurtulmuştu ama bozuştuğu komşularıyla barışabilme umuduyla onlardan yana olmuştu. ''Hey, buraya bak, ya sevgili anacığımın hesabını kim verecek? Ya o parmak kadar yavrucuğumun? Herkes görmüş, onlar senin yerine kurşun yerken sen arkalarına gizlenmişsin.''